Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızda da sizlerle birlikte yine yeni bir surenin bize bahşedeceği şahsiyeti anlama çabasındayız inşallah. Zuhruf suresindeyiz. Zuhruf suresinin ilk bölümünde bir şahsiyet tanıtımı yapıldı bizlere. Ve şimdi surenin geri kalan bölümünde de o şahsiyeti tamamlayan bölümleri, dilimleri anlamaya, algılamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın kitabı yaşansın diye, uygulansın diye gelen bir kitap. Anlatılsın, sadece gündemde tutulsun diye de değil. O yaşanacak, uygulanacak, bizim hayatımızda izi ve eseri belli olacak da onun sonrasında bir şahsiyet meydana gelebilecek bizde. Görüyoruz ki, görülüyor ki ya da biz kendimiz kendi kendimize hissediyoruz ve anlıyoruz ki yani kendimize baktığımızda Kur'an'la şu kadar yıldır, dönemdir beraber olmamıza rağmen Allah'ın ayetlerinin bize yönelik olan emir ve buyrukları konusundaki hassasiyetimiz zaaflar içerisinde. Çünkü hem nefis dediğimiz kendi iç dünyamızın bize ulaştırdığı, bizden istediği talepler bizi sıkıştırıyor. Hem de toplumun bizden arzuladığı, bizi çektiği, yönlendirdiği o genel yanlışlar bizi yönlendiriyor. Ve bunun dışında şeytan ve şeytanizmanın tüm odakları bizi Allah'tan, Allah'ın ayetlerini yaşamaktan alıkoyuyor. Bununla birlikte okuyuş modelimizdeki yanlışlar da bizim kitabı hayata geçirme noktasına zaaf göstermemize neden olabiliyor. Ondandır bu programda mümkün mertebe Kur'an'daki şahsiyetleri birebir tanımaya çalışmakla birlikte Kur'an'la şahsiyetlenmek derdini hep vurgulamaya çalıştık. İşte bu noktada belki surelerin içindeki bilgiler noktasında çok eksiğimiz var. Yani bu surenin, Zuhruf suresinin ayetleri hakkındaki o önemli bilgiler, tefsir bilgileri, ayetler hakkındaki o önemli kayda değer, bizim için mutlaka aslında önemli olan şeyler, belki bu programda bu cümleler arasında es geçiliyor. Bilinerek ya da bilinmeyerek yapılsa bile, amacımız şu aslında, mükemmel bir anlatım veya bilgilenme noktasında zaaflar içerisindeyiz. Ama bu zaaflarda olmamızın temel nedeni, amacımızın kitabı gündeme taşımak olması. Yani biz dönüp dolaşıp her zaman şunu demeye çalışıyoruz. Müslümanlar, bu kitap anlaşılan bir kitaptır. Müslümanlar, bu anladığımız kitabı yaşamak zorundayız. Onunla şahsiyet kazanmalı, yolumuzu onunla bulmalıyız. İşte her ne anlatıyorsak dönüp bu noktaya temas ediyoruz. Galiba Kur'an'ın da temel konusu bu olsa gerek. İlk emir okudan itibaren son noktaya kadar cihattan bahsetse de, zekattan bahsetse de, hikayeler, kıssalar anlatsa da sanki hep Allahu Teala'nın emrine boyun eğmek, peygamberin çizgisinde bir hayat sürmek ve ahireti kafaya takmak ölçeğinde bir din anlatımı var sürekli. İşte Zuhruf suresinde de biz hep bunu göreceğiz. Bir peygamber Mekke döneminde, Mekke'de etrafındaki imanlılarla birlikte dinini insanların önünde ortaya koymuş. Bir şahsiyet olarak sergilemiş. Müslümanlar da onunla birlik onun gibi olma çabasında durmuşlar. Ama Mekke kafirleri o günün düşmanları bugünkülere benzer bir tavırla diyorlar ki bak hele şunlara yahu. Bunlar içimizdeki en çapulcu, en serseri adamlar. Malı mülkü en az olanlar, parası, pulu, bilezikleri en az olan kimseler bunlar. Şimdi kalkmışlar karşımızda bir din icra ediyoruz diye Kendilerini bizden üstün görüyorlar. İşte müminler gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inandığı halde onların bu propagandası karşısında zaman zaman zaafa düşebilirler, düştüler. Bu noktada bu ayetler, okuduğumuz bölüm hem kafirler için bir uyarı. Diyor ki Allah-u Teala, ne dediğinizin farkında mısınız? Ne yaptığınızın, nereye gittiğinizin farkında mısınız? Parayla pulla olacak bir şey değil bu. Bunlar geçici. Bütün dünyasın olsa, eviniz, barkınız, eşyalarınız fevkalade olsa, altından balkonlarınız, gümüşten çatılarınız, arabalarınız işte şöyle zebercetten, yakuttan olsa, ki Allah istese bunları yapardı size, fark etmez. Bunlar dünya hayatın metaıdır, geçimliğidir ve geçimlik olan şey geçer gider. Siz bununla hava atıyorsunuz. Bu ne ahmaklık, bu ne aymazlık, bu ne yanlış bir tavır. Kendinize gelin, hesap günü var, ahiret var, bunu düşünün. Müminlere dönüyor Allah-u Teala, diyor ki, müjde size, yapmayın, etmeyin. Kafirlerin bu propagandası karşısına kanmayın. Onların görkemli duruşunu görkem kabul etmeyin. Onların böyle havalı, cakalı, elbiseli, atlı, arabalı olmaları sizi etkilemesin. Müslüman, sen sendeki olan değerle çok yücesin. İçindeki iman ile sen çok üstünsün. Kanma, yolunda yürümeye devam et. Bu yol Allah'ın yoludur. Sakın taviz verme. Şeytana uyma, şeytandan arkadaş edinme. Eğer onun sana fısıltı yapmasına izin verirsen, gelir kulağının dibine oturur, kalbine oturur, ense köküne oturur, gözünün yanına durur ve sana olmadık şeyleri gösterir, duyurur. İşte Zuhruf suresi bu savaşın apaçık meydana geldiği bir noktaydı. Şimdi de 36 ve 40. ayetler arasında biz bu anlatılan şeyleri görüyoruz yeniden. Bir adam var, şeytan ona karin olmuş, arkadaş olmuş, dost olmuş, yandaş olmuş, yoldaş olmuş. Onunla birlikte oturup kalkmış, vahyetmiş. O adam da Allah'ın Kur'an'ını değil, şeytanın Kur'an'ını okumuş sanki. Onun ezgilerini dinlemiş, onun sözleriyle çınlamış, onun sözleriyle hayatına renk katmış, yol bulmuş, yön bulmuş. İşte Allah-u Teala böylesi bir insanın da şeytanın gittiği yere gideceğini söylüyor bizlere sanki. O şeytanlar öyle adamlardır ki görünen ya da görünmeyen varlıklardan oluşur, cinlerden ya da insanlardan. Bunları o insanlar yoldan çıkarttıkları halde bunlar da hala kendilerini doğru yolda zannederler. En zavallı grup herhalde insanlar arasında bunlardır. Yani şeytan burnuna halkayı takmıştır. O yoldan çıkmıştır. Şeytan bir şekilde hissettirmeden, onun İslam'ını almadan, selamını bırakarak, hatta gerekirse namaz kabuğu üzerinde dursun. İşte üzerindeki hacılık, hocalık kostümü de kalabilir. Ama içindeki o teslimiyetçi ruh, iman ile hayata bakan yapıyı şeytan çalar. Bir kabuk halinde kalan Müslüman görüntülü bu adamı şeytan yoldan çıkartır. Ve o artık kendini doğru yolda zanneder. Cennete giden yolda zanneder. İnsanlar da onu öyle farz eder. Ama o hem kendini hem de kendine uyanları yoldan çıkartmak durumundadır artık. Şeytanın en korkunç yaklaşımının sağdan geliş olduğunu düşünüyorum. Çünkü belki şeytanın soldan gelişi günahlarla doludur. Şeytanın önden gelişi zaten her insanın düşebileceği bir aldanmadır. Şeytan arkadan geldiğinde insan çoğu zaman uyanık olabilir hadi belki, ama en korkunç sağdan gelişidir. Allah'la aldatmasıdır, imanla aldatmasıdır, dindarlık gibiyle aldatmasıdır, İslamcılık gibi oluşla aldatmasıdır. Galiba bu en zoru, en kötüsü olacaktır. Ya da iyi iş yaptığını zannettiği halde kendileri aslında kötü olan insanların durumudur bu. Barış havarisi adam, yeryüzüne işte sulh getirecek, yeryüzüne müreffehlik getirecek, refah getirecek diye çabalıyor. Kendini ıslahçı, nasihatçı gibi görüyor. Öyle tanıtıyor, öyle lanse ediyor. Ama bak ki o gerçekten Allah'tan başkasının yolunda yürümektedir. Şeytan onun etrafını sıvazlamış, ona bir imaj giydirmiştir ki onu her gören hatta kendisi bile iyilik ehli zanneder fakat onun yolu doğru değildir. Ama o adam Allah'ın huzuruna çıktığı vakit gerçekleri görür ve der ki ey şeytan keşke benimle senin aranda bir fark olsaydı, bir ayrılık olsaydı, sen doğuda ben batıda olsaydım da hiçbir araya gelmeseydik. Keşke ben seninle yan yana olmasaydım. Bu dünyada can ciğer, kuzu sarması denilir ya öyle yan yana olanlar, birlikte olanlar, aynı hayatı, aynı odayı, aynı görüntüyü, aynı fotoğraf karesini paylaşanlar, kıyamet gününde keşke seninle ben yan yana hiç olmasaydık diyecekler dostlarına. Müminler, nerede durduğumuza bakmak zorundayız. Hangi kareye giriyoruz? Hangi fotoğrafta yer alıyoruz? Hangi görüntü ile görünüyoruz? Nasıl Allah bizi nerede görmesini istediydi de biz orada değiliz? Allah bizi nerede görmek istemedi biz oradayız? İşte sözlerimi siz kendiniz düzenleyin inşallah. Ancak göründüğümüz yer önemli, durduğumuz yer önemli. Kiminle beraber olduğumuz, kiminle yan yana durduğumuz da önemli. Öyleyse kıyamet gününde uzak ol diyeceğimiz bir adamın ya da fikrin, felsefenin, resmin, duruşun, adabın, edebin, modanın neyse o işte imajın içinde bulunmamamız gerekir. Yanında durmamamız gerekir, uzağına düşmemiz gerekecektir. Öyleyse diyor ki Allah-u Teala, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen efe ente tusmi'us-summe ev tehdi'l-umye ve men kana fi dalalin mubin. 40. ayette Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüyor ve diyor ki ey Muhammed sen sağıra mı iştireceksin yahut kötü ve apaçık sapıklıkta olanı sen mi doğru yola ileteceksin? Hani şu fi dalalin mubin apaçık net bir sapıklıkta yalan yanlış içinde olanı sen nasıl döndüreceksin? Kör olanı, sağır olanı. Yani bu şu demek mi? Boşver, uğraşma, sen bırak onları kenara. Hayır, öyle değil. Yani çabamız olacak, gayretimiz olacak ama bizim işimiz sadece anlatmak, dini güzelce duyurmak, izzetli ve şerefli, net bir anlatımla ve hayat biçimiyle bu dini ortaya koymak, onun dışında zaten kör olmuş, sağır olmuş. Yani nasıl? Kör olmuş, gözünde hep başka şeyler var, imanı, İslam'ı, Allah'ın ayetlerini görmüyor. Kulağında hep başka sesler var, zaten vahiy sesini duyamıyor olanı sen nasıl yola getireceksin? Fe imma tezhebenne bike fe inna minhum muntakimun. Eğer biz seni vefat ettirseydik, öldürseydik de, arasından alıp götürsek de seni onların, mutlaka yine biz intikam alırız onlardan. Yani sen göremezsen zaferi, göremezsen başarıyı, ölüp gitsen ve onlar sanki başarıyla kalsalar senden sonraya, biz onların yine işini bitiririz. İlla senin olman gerekmiyor. Eğer bu davanın başarıya ulaştığını görmezsem gözüm açık gider. Yok öyle bir şey. Benim derdim başarıya ulaşmak değil. Başarı nedir? Esasen orada durmak gerek. Ben Allah yolunda oldum mu, ölsem de öldüm mü de zaten başarmışım demektir. Hani hemen aklımıza gelen Hazreti Ali'nin çığlığı olmuyor mu? Hani o minberde, Kufe minberinde bıçaklandığında, hani şehit olduğu darbeyi yediğinde diyor ya, kazandım, Kabe'nin Rabbine and olsun diyor. Kazandı işte. Oysa halifeliği gidiyor, hilafetten düşüyor, paradan puldan oluyor, maldan mülkten oluyor hesabı. Yani her şeyini kaybediyor dünyevi ölçülerde ama o diyor ki kazandım. İşte budur. Yani diyor ki Allah-u Teala peygamberine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ama tabii hani biz Kur'an'da hep öğrendik, alıştık. Kızım sana söylüyorum mantığı vardır biraz da. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme söylendiği halde aslında cümleler, o ağır cümleler Mekke kafirlerine, o şüphe içinde kıvrananlara gitmektedir. Burada da bunu hissediyoruz sanki. Sen ölsen bile, seni öldürseler bile, senin işini bitirseler bile, Salih'in devesi misali, ayaklarını kesseler bile, sanki onlardan biz intikam almayacak mıyız? Onların işlerini bitirmeyecek miyiz? Elbette onların defteri dürülecek. Dert etme, sakın ha Onlar bitik adamlardır, bitmiş varlıklardır. Allah'ın dinine kafa tutanlar öyle ya da böyle bugün ya da yarın mutlaka yok edileceklerdir. Allah-u Teala'nın vaadi vardır ve Allah o vaadini yerine getirmeye kadirdir. Ya sana düşen ne? Mümin, Müslüman, sen ne yapacaksın? Zalimlerin ölümü, dirimi, zaferi, başarısı, yok oluşu, inişi, kalkışı seni ilgilendirmiyor. Seni ne ilgilendiriyor? فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوحِيَ اِلَيْكَ Sana vahyedilen, vahyolunan, Kur'an'la birlikte gelmiş olan şu sünnete, yani vahye, şu hayat programına sımsıkı sarıl. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Çünkü sen cennete doğru giden kıvam üzerinde olan yoldasın. İşte bu yeter sana. Senin yolun cennet yoludur. Sarıl vahyine, sımsıkı hem de tamam. Ötekilerin ne yapacağı seni ilgilendirmiyor. Ben Müslümanım ve birilerine göre biçimlendirmiyorum İslam'ımı. Karşımdaki kafirin kafirlik oranına göre bir İslami oran yok bende. Ben Allah'ın beni bulmak istediği kadar Müslümanım. Olmamızı istediği kadar Müslümanız. İşte çünkü doğru yol Kur'an'la birlikte gelen yoldur. Ve innehu muhakkak ki bu kitap, şu sırat-ı müstakimin olduğu kitap, le zikrun lek ve li kavmik. Senin için ve kavmin için bir öğüttür. Fe sevfe tüselun. Ve şimdi yakında evet hesaba çekilecek onlar, sorgulanacaklar. Evet bu yaptıklarından, bu inançsızlıklarından, peygamberle olan bu kavgalarından dolayı onlar da, sen de, hepiniz de sorgulanacaklar onlar da. Şimdi benim ve kavmimin, içinde bulunduğum toplumun, ailemin, akrabalarımın, hepimizin gündem maddesi. Birey olarak, kişisel manada benim, toplum olarak tüm toplumun da gündem maddesi, zikri, hatırası, hatırda tutması gereken her şeyi bu kitaptır. Evet, bu kitap bizim içindir, Allah tarafından gönderilmiştir ve bundan hesaba çekileceğiz. وَسَأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلَّا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Ve ey peygamber, diyor Allah-u Teala, ey peygamber, bu inancı şimdi sen sorgula. Eğer kalbinde bir problem varsa, yani bu ayet yine diyorum ya, aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir endişesi yok. Ama onlara bir duyurudur bu. Eğer ki şöyle iş dünyada bir şey olduysa, yanlış mı yapıyoruz acaba diye düşünüldüyse, sor evvelkilere, evvelki peygamberlere, diğer gönderilmiş olan elçilere, onlara nasıl gelmiş sor bakalım. Rahman olan Allah'tan başkasına tapma izni var mı? Evvelki gelen tüm İslamlar, İbrahim, İsmail, Şuayb ya da Musa ya da İsa, hangisi getirdiyse getirsin dini, onlarınkinde Rahman olan Allah'ın dışında birisine kulluk, başka birisine itaat söz konusu olmuş mu acaba? Öyle değil. Bu bugüne kadar böyle gelmiş bir yol. Her peygamber sadece bir olan Allah'a çağırdı. Tarih boyunca bir birlik söz konusu. İşte buna bir örnek. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ اِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Kur'an'ın pek çok yerinde bizlere Musa peygamber anlatılır. Şuara'da, Nemil'de, Kasas'ta, Taha'da, Araf'ta, Kur'an'da birçok yerde Musa peygamber öyküsü anlatılır. Burada kısa bir dilimleme ile sadece bir hatırlatma görüyoruz şimdi. Yine ölçü Zuhruf suresinin genel muhtevasına uygun. Bir tarafta kendi havası ve cakasıyla malı mülküyle övünen Firavun, öte yanda işte gariban çoban Musa, ama onun getirdiği erdemli ayetler, toplumu bir yere götürmeye çalışan, çabalayan bir Musa, toplumun önüne durmuş, ona engel olan Firavun arasındaki mücadele. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى Biz Musa'yı da göndermiştik diyor Allah-u Teala. Firavun'a ayetlerimizle birlikte, Firavun'a ve onunla birlikte olan ileri gelenlere. Evet, Musa aleyhisselam İsrailoğullarına da geldi. Ama öncelikle burada Allah-u Teala itirazcılar makamında Firavun'u ve ileri gelenlerini anlatıyor. Dedi ki onlara, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim. Evet, beni gönderen sadece Mısır'ın tanrısı değil. Beni gönderen, işte bu bölge kıta Afrika'sının tanrısı değil. Ya beni gönderen, bütün evrenin sahibi olan, her şeyi elinde tutan Allah'tır dedi onlara. Bunu ortaya koydu. Elçiyim ben dedi. Ama onlar Allah'ın ayetleriyle geliverince, hem mucize manasındaki o elindeki asa ya da yed-i beyza ayetleriyle, Tevrat'ıyla, içlerindeki o la ilahe illallah sözüyle, imandan başkasının kabulünün mümkün olamayacağı ifadeleriyle, bir ahiretin varoluşunu anlatan sözcüklerle gelince o Firavun'a ve ekibine, اِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ onlar gülüşüverdiler, alaya aldılar, güldüler, gırgır yaptılar bunu ve bu mevzu onlar arasında bir dalga haline geldi. Önce gülüştüler. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siretine baktığımızda da Efendimiz'e karşı da Mekkelilerin ilk yaptıklarının bu gülme olduğunu görüyoruz. Onlar da Peygamberimize güldüler, onunla alay ettiler. İşte tarih boyunca tüm peygamberlere yapılan şey hep aynı oldu. Şimdi de böyle benzer bir ifade var. Gülüyorlar Musa'ya, onun gelişine, onun tarzına, onun anlattığı şeylere. Evet, her bir ayet ardı ardına onlara yağmaya başladı. Musa'nın sözcükleri birer ayetti. Bununla birlikte Musa aleyhisselam onlara mucizeler gösterdi. Kurbağa mucizesi oldu. Kan mucizesi oldu. Araf suresi anlatır. 9 büyük mucizeyle karşılaştılar. Her bir mucize diğerinden daha büyük bir inkılap oluşturuyordu dünyalarında. Ama onlar bu büyük mucizeler gördükleri halde dönmediler, vazgeçmediler. Popüler manada o mucizenin ilk eseri gününde belki bir dönüş sergilediler. Tamam iman ettik havasına büründüler. Ama mucizenin kalkışıyla birlikte onlar da hemen vazgeçtiler. Tekrar kadim yanlışlıklarına, o kötülüklerine döndüler. Bakıyoruz, inanan toplumlarda da belalar ve musibetler yoğunlaştığında ya da imanı gerektiren genel bir düşünceyi oluşturacak güçte olaylar meydana geldiğinde, şok hadiseler meydana geldiğinde, hani büyük çaplı böyle depremler ve benzeri felaketler olduğunda insanlarda bir iman refleksi ortaya çıkıyor. Ama sonra süre giden bir hayatın içerisinde tekrar yanlışlarına dönüveriyorlar. Babası ölüyor adamın ya da anası ya da çocuğu. Bakıyoruz hemen elinde işte güllü yasinler, hemen elinde bir takım başka bilgiler. Bakıyoruz takkesi namaz için ayarlamış. 3-5 gün, şöyle 1-2 hafta bir dönüş sergiliyor ama sonra tekrar hayat içinde kaybolup gidiyor. Kınamıyoruz belki ama toplumlardaki bu benzeşme ya da fertlerin içerisindeki bu kaymalar bizi korkutuyor, bizi ürkütüyor ve şaşırıyoruz. Evet, değerli dinleyenler, Allah'ın ayetleri Musa Aleyhisselam'a pek çoktu mucizeleri. Onu gösterdiklerinde diyordu ki hemen ileri gelen Firavun esasen ve diğerleri de aman ey büyücü diyorlardı. Şu yalvar Allah'ına da, hani sen peygambermişsin ya, Allah'la ahitleşmişsin ya, onun hatırına ne olur hele bıraksın bizi, biz döneceğiz bak filan diye açılınca bela üzerlerinden. Mesela her tarafı kan sarmış, dua istiyorlar, aman diyorlar kurtulalım şu işten. Duayı alınca, kalkınca o kan her taraftan, rahatlayınca onlar tekrar dönüyorlar ve yine azap üzerlerinden kalktığı anda azabı bir daha görmeyecek bir tavırla sanki eski hayatlarına dönüyorlar. Nitekim bu noktada Firavun'un seslenişi var toplumuna. Döndü ve dedi ki, nida etti, bir miting düzenledi ya da seslendi. Topluma her köşesinde yazılar yazdı, duvarlara astı, onu okunmasını sağladı. Ekranları var mıydı o gün bilmeyiz ama ekran benzeri bir takım şeyler kullanarak toplumuna ulaştı Firavun ve dedi ki kavmine, ey kavmim dedi, benimseyen bir tavırla, alt alan bir tavırla onlara hem sahip çıkıyor ama aslında bakın burayı düzgün cümlelerle söylemeye çalışayım. Peygamberler de ya kavmi derler. Ey toplumum, ey kavmim derler. İçten, samimi, yan yana bir duruşla söylerler bunu. Ben sizdenim, siz bendensiniz. Benim kardeşimsiniz, ben sizin içinizdenim. Ne olur beni dinleyin. Bak yeteklerinizden tuttum, kaçmayın, ateşe düşmeyin tavrı vardır. Firavun da diyor ki, ya kavmi, ey kavmim diyor. Ama Firavun'un ey kavmim deyişinde, evet, aslında kavme olan ihtiyacını görüyoruz. Çünkü Firavun'un firavunlaşabilmesinde topluma ihtiyacı vardır. Eğer toplum yoksa Firavun da yoktur. Dolayısıyla onun firavunluğu toplumlarla alakalı bir durumdur. İşte zaten bu noktada tanrısallığı abestir. Ama yine Firavun bu bilgi ve bilinçle onlara der ki ey benim kavmim der. Yani onlardan görünmeye çalışır, halk adamı olmaya çalışır, işte kısa don giyip içlerinde dolaşır, belki kafasına şapka giyer, sanki halk adamı olma imajları sergilemeye çalışır. Böyle bir tavırla ey kavmim der ama bunun altında peygamberi bir tavır yok. Ne var? Emperyalist bir tavır var, sömürücü bir tavır var, alt edici bir tavır var. Evladım deyişteki ses tonunda babanın evladına yönelik olan sözünde bir alt alış vardır. Ama Lokman'ın oğluna ya bu neye deyişinde oğlum, oğulcuğum, kuzucuğum deyişinde bir sevgi, bir merhamet, bir sorumluluk hissi, bir çobanlık kayrası vardır. İşte bunu algılamak ve ayırmak zorundayız. Ey kavmim dedi, ben şu Mısır mülkünün sultanı sahibi değil miyim? Şu Mısır mülkü benim değil mi? Ve şu nehirler hani altınızdan akıyor, altımdan geçip gidiyor, bunlar benim değil mi? Görmez misiniz dedi onlara. Bir bakın hele, aldanmayın dedi, somut olan dünya, bakın şu Mısır, sahip olduğunuz, elle tutunduğunuz, caddelerinde, sokaklarında gezindiğiniz şu şehir benimdir dedi. Bu benim değil mi? E halkım, hani şu sizin yaşadığınız yer, bana ait değil mi? Burada ben hakim değil miyim? Buranın mülkü benim elimde değil mi? Nehri bana ait değil mi? Nehirler. Bizim bildiğimiz Mısır'da bir tek Nil Nehri var. Niye nehirler diyor? Galiba nehir kavramından algılayacağımız başka şeyler de var. Sadece Firavun'un sarayı nehrin kenarındaydı da o nehir onun evinin altından akıyordu gibi algılamayacağız. Ya bunu nasıl anlasak ki? Sahip olmak manasında ürünlerine, toplumların nehirleri vardır hortumlanan, toplumların erdemleri vardır cepleri, namusları, cesaretleri, korkuları. Bunlar sizin sahip olduğunuz o tüm akışlar, akışkanlıklar beraberliğimizde benim kullanmam için sanki sizde olan o yetenekleri ve o değerler, o nimetleri ben kullanmıyor muyum? Bana ait değil mi tüm şunlar? İşte böyle dedi. Düşünmez misiniz, görmez misiniz diye söyledi. Sonra tekrar onlara şu soruyu sordu. Mantık kuruyor. Bir düşünce tarzıyla yaklaşıyor. Halkını ikna etmeye çalışıyor. Halkla ilişkilerimi kullanıyor. Medya aracıyla mı sesleniyor? İmaj mı oluşturuyor? Bu kelimelerle bilemiyoruz. Ama Firavun halkına muhtaç. Çünkü Musa denilen o adam ona göre toplumu etkilemekte ve kendi koyunlarını alıp götürecek şimdi elinden. Bu noktada o büyük bir çırpınışla diyor ki ne yapıyorsunuz? Em ene hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin. Bana mı bunca altına, bileziğe sahip olan, bunca nehirler üzerinde hakim olan Mısır'ın sultanına mı İnanacak, güvenecek, onun peşi sıra gideceksiniz. Yoksa şu sefil adama mı? Şunun üstüne başına bakın, şu çoban, şu perişan, Medyen'den gelmiş şu garibana mı? O ki hem de konuşmaktan bile aciz. Bakın şu bendeki belagata, edebiyata, laf söyleme sahipliğine, sanatına, ona şu Musa'ya bakın ki iki lafı bir araya getiremiyor. Hani Musa Aleyhisselam'ın da biliyoruz bir rekaket var. Konuşmasında biraz bir zorluk söz konusuydu Musa Aleyhisselam'ın. Ve dolayısıyla bunu alaya alıyor ve bunu eleştiriyor. Ne dediği belli olmayan. Belki bu şu manaya da gelebilir mi bilemiyorum. Musa Aleyhisselam'ın sözü ilk elde topluma pek de bir anlam taşımıyor. Akşama kadar un buğday un buğday diyen bir topluma vahiy diyeceksin, peygamber diyeceksin, kıyamet diyeceksin, hesap diyeceksin. Toplumun gündemine yepyeni kelimeler bomba gibi düşecek. Düşünceler çalışmaya başlayacak. Hani böyle 40 tonluk bir kafa yapısına sahip olmasına rağmen onun sadece 1 tonluk dilimini kullanan bir insan bir anda 20 tonluk kapasiteye çıkması için zorlanırsa bu adam anlamaz. Ne diyorsun der yani, anlamadım. Nitekim galiba bizim de en büyük eksikliklerimizden bir tanesi bu. Yani yapabileceğimiz ne var bunu da bilmiyorum. Kur'an'dan konuşuyoruz. Hemen böyle sanki muhatabımız Ankebut, Rum, Lokman, Secde hepsini bitirmiş gibi ona ashabı anlatıyor, ashabtan bahsediyoruz filan. Adam bakıyor pel pel, anlamıyor, karşımıza dökülüyor ve bu durumda ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ayet hadis farkını bilmeyen, peygamber sahabe farkını anlayamayan, aşağılamak için söylemediğime inanmalısınız. Ama bir toplum varsa karşımızda. Ben bir yerde Kur'an okumamız gerektiğini bahsetmiştim, anlatıyordum. İlla ki Kur'an'ı anlamamız gerekir diye üzerine vurgu yapıyordum. Sonra öğrendim ki orada bırak meali, Kur'an da yok zaten o toplumda, o köyde. Şimdi nereden başlamamız gerekiyorsa oradan başlamamız lazım. Eksikliklerimizi haykırarak vah be demek öyle ha, gerçekten mahvolmuşuz biz demenin bir alemi yok. Hani insanlar helak olur diyen kendisi helak olur zaten. Öyleyse ha buradan bir yerden başlayacağız. Bunu anlatabilmek için söyledim bunu. Şimdi Firavun da kıyaslama yapıyor. Hangimiz diyor, seçin. Gerçekten bunu belki Firavun illa böyle sözel manada yapmadı. Ama düşünün, bütün toplumun şöyle ben hayal ediyorum, hayalciliğime verin benim, bir stadyum ya da büyük bir alan, büyük bir organize gerçekleştiriliyor, ışıklar, spotlar yanıp sönüyor, işte bütün halk toplanmış heyecan içerisinde, ellerde çerezler var hani bugünkü kelimelerle, Firavun büyük ışıltılar arasında arabasıyla, tacıyla, takıyla çıka geliyor ortaya, düdükler, kornalar çalıyor, işte zurnalar ötüyor o günkü manasıyla. Firavun tüm görkemiyle çıkıyor ve Musa aleyhisselam görünüyor sonra. Karanlığın içerisinde sadece kendi nurunu taşıyarak, elinde asası, üzerinde çul çuval ne varsa işte elbisesi, galibanlığıyla. Yani İsrailoğullarına kadarsa o da o kadar. Yani özellikle kötüleşmeye çalışan bir elbise de giymemiş. O zaten İsrailoğullarındandı. Geldiği yer, İçinden çıktığı toplum işte öyle giyiniyordu. O da öyle giyinmiş, onlar gibi zaten sıradan, onlar gibi olan birisi. Ve çıkıyor, diyor ki Firavun bir bakın ya, gören gözler bir görsün kim önemli. Ve toplum iç dünyasında herkes Firavun'a doğru meylediyor. Ama bu meylediş kısa bir dönemdir. Ne zamana kadar? Musa konuşmaya başlayıncaya kadar. Musa vahiy söyleyinceye kadar. Allah'ın ayetleri ortaya dökülünceye kadardır. Kitabın ifadeleri taşınca o ağızdan soluverir tüm renkler, cisimler, soluverir tüm o görkemler, ışıklar, neonlar, spotlar. Kitabın vahyi hayata hakimdir. Asıl renk odur, Allah'ın rengidir çünkü o. Evet, Kur'an da bunu söylüyor bize zaten. Evet, sonra devam etti Firavun söylemine, sözlerine. Dedi ki, sonra neden ona hiç altın bilezikler atılmamış? Bir bunu düşünmüyor musunuz? Bakın dedi, madem bu Allah'ın adamıdır. Yani ben çok büyük iddiada bulunmuyorum. Ben Mısır'ın Rabbiyim diyorum. Ve bundan dolayı bakın benim nelerim var. Bu alemlerin Rabbinin adamı olduğunu söylüyor. Ama ne altını var ne bileziği var. Onunla beraber bir melek ordusu da gelmemiş. Teşrifatçılar da yok. Aslında galiba Firavun kendi içinde, kendi iç dünyasındaki zaaflar da ortaya koyuyor. Musa'dan korkmuştu çünkü. Sarayına gelen adam, bir çoban, üstü başı perişan, tak tak tak girdi, Firavun'a karşı haykırdı. Baktı, sordu belki, adam var mı etrafında? Sarayın etrafını bir kolaçan edin bakalım, şöyle bir gizli topluluk, silahlı bir kuvvet falan sarmış olmasın bizi. Ya nasıl geldi bu buraya bu, hangi cesaret? Bunca kapıları aşarak, bunca muhafızları geçerek, ben ki görkemli Mısır Sultanı'nın önüne, huzuruna, bu adam nasıl geldi diye şaşırmıştı. Evet, o bakımdan kendi içinde olanı söylüyor. Acaba böyle olmalı değil miydi diye düşünüyor belki de. Altın bilezikleri yok Musa'nın. Etrafında saf saf dizi dizi olmuş bir melek ordusu da yok. Firavun böylece kavmini adam hesabına koymadı. Evet, bu ayeti okuyalım tekrar. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِق۪ينَ Firavun böylece kavmini hafife aldı, adam yerine koymadı, onları böyle ıskaladı, küçük gördü, onları kandırdı, aldattı, ahmaklaştırdı. Onlar da boyun eğdiler, itaat ettiler, hemen kabullendiler, zaten boyunları kösmeye alışmış, köle psikolojisi taşıyorlardı. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluktu zaten. Fasık diyor Allah-u Teala. Kavmen fasikin. Onlar Rablerini zaten bırakmış idiler. Rablerini bırakan toplumlar zaten boyunlarını kösecek bir yer ararlar. Ve dolayısıyla ha o Firavun ha bu Nemrut birisi fark etmez. Takar boynuna bir kelepçe, sürükler oraya buraya. Sen eğil yeter ki binen olur sırtına. Sen vur alnını yere, işte kabul eden olur bir secdeni. İşte o kavim fasıktı. Fasıklar, aşağılanmış toplumlar, aşağılık hale geldikten sonra onların önüne duran, onların secdelerini kabul eden, onları hafife alan bir firavun illaki bulunur. Allah'a karşı duran, yani Rabbine doğru bir secdede bulunan, Rabbinin sözünü dinleyen o izzetli varlıklar, izzetli müminler ise, onlar gerçekten bütün dünya üzerlerine gelse bile, şerefle dururlar yerli yerince. Evet, firavunlar toplumlarını hafife aldılar. Bu apayrı bir konu galiba. Felemme asafuna intaqamna minhum fa'aghraqnahum ecma'in fec'alnahum selefen ve meselen lil ahirin. Evet, biz meydan okuyan bu kavmi böylece intikam ile işlerini bitirdik. Hepsini suda boğduk diyor ve böylece onlar sonraki nesillere birer hatıra oldular. İbretli bir misal haline geldiler. Yok olup gittiler. Onlar Allah'a meydan okumaya devam edince Allah onlardan intikam aldı ve onların topunu birden suda boğdu. Böylece onlar gelen geçen için, sonraki toplumlar için bir ibret vesikası haline geldiler. Firavundan bahsetti Allah-u Teala suremizde. İşte aynı kafa yapısına sahipti o da. Parayı öncelliyor ve vahiy ile dünya değerlerini kıyaslamaya çalışıyordu. Bir başka örnek hemen Musa'dan sonraki Meryem'in oğlu İsa ile ilgiliydi. وَلَمَّا ضُرِبَ اَبْنُ مَرْيَمْ مَسَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ Diyor ki Allah-u Teala, Meryem oğlu İsa ne zaman örnek olarak anlatılsa, senin şu kavmin var ya, hemen bunu bir sanki mal bulmuş gibi ortaya atlarlar ve bağırışırlar, derler ki işte hah, sen Meryem oğlu İsa'dan bahsediyorsun ama hani şu babasız olan çocuktan, işte o Allah'ın oğludur diye bu söyleniyor zaten. Oysa ne farkı var bizim mantığımızla? Bizimki daha iyi. Biz hiç olmazsa Allah'ın kızlarıdır diyoruz ve putlara tapıyoruz diye bağırışıyorlar. Delil bulmuş kabul ediyorlardı kendilerini. Ve ardına diyorlardı ki hangisi iyi? Bizim ilahlarımız mı daha iyi yoksa o mu daha iyi diyorlardı. Sanki Kur'an İsa'yı putlaştırmış gibi konuşuyorlardı. Dinlemeden, anlamadan, kavramadan, evvelki kabullerine göre, Hristiyanlardan duydukları o İsa kalıbına göre konuşmaya kalkıyorlardı. Bilmiyorlardı ki Kur'an, ya da bilmeye yanaşmıyorlardı ki Kur'an, yepyeni bir İsa anlayışı, yani peygamber modeli ortaya koyacaktı. Çünkü o, اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَسَلًا لِبَنِ اِسْرَائِيلِ O İsa sadece bir insandır, abdtır, kuldur. Allah ona nimetler vermiştir ve onu İsrailoğullarına örnek kılmıştır. Böyle bir kuldur o. Örnek bir kulluk yapmıştır, bunu ortaya koymuştur. Eğer şayet biz isteseydik, yeryüzünde birbiri ardına gelenleri hep melek yapardık. Eğer yeryüzü toplumları melek olsaydı, peygamberler de melek olurdu. Sizin bu kadim yanlışınız, melekler Allah'ın kıllarıdır, kızlarıdır yanlışınız, işte bundan dolayı da zaten sapık bir durumdur. Yeryüzünde yaşayanlar insandır. Allah onlara da insandan peygamber gönderecektir. Evet, o İsa, onun gelişi ya da Kur'an, kıyametin hepsi de geleceğinin bir bilgisini taşıyor. Sakın öyleyse kıyamet konusunda bir endişen, bir şüphen, o olacak mı diye bir derdin olmasın. Evet, kıyamet gelecektir ve artık bundan sonra Rabbinin emirlerine uy. İşte bu, هذا صراط مستقيم. Doğru yol budur. Ölüm var, hesap var. Peygamberler ya da Kur'an bize bunu anlatıyor. Hep şunu söylüyor ki, hesap günü vardır ve o gün geldiğinde ancak bu dünyada yapıp ettiklerimizden dolayı yargılanacağız. Şeytan ve dostları, şeytanizma, şeytanlaşanlar sizi doğru yoldan ayırmasın. Çünkü o, innahu lekum aduvvun mubin, apaçık bir düşmandır sizin için, net bir düşmandır. Her vesileyle düşmandır. Barışta da düşmandır, savaşta da düşmandır. Zorlukta sabırsızlığınızı, bollukta şımarmanızı sağlamak derdindedir. Ya da benzer metotlarla şeytanın düşmanlığı hep devam eder. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ İsa Aleyhisselam için de böyleydi durum. O apaçık mucizeler, net deliller Allah'tan getirdiği ayetlerle geldiğinde قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ فَاتَّقُوا اللّٰهِ وَاطِعُونَ Evet, böyle demişti İsa Aleyhisselam. Ben size peygamber olarak geldim ve ayrılık yaptığınız, birbirinize düştüğünüz, kavga verdiğiniz konularda bir kısmını size açıklamak üzere geldim. Ben meseleleri ayırt etmek için geldim. Ben İsa, Meryem'in oğlu. Allah beni ayetlerle gönderdi. Aranızdaki meseleleri bitirmek için geldim. Hani şu çatıştığınız ahiret mevzu, dünya yaşama derdi. Hani papazlarınız, hahamlarınız farklı farklı konuşuyor ya. İşte bu noktada ben açıklamak ve tavrımı ortaya koymak için geldim. Öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin demişti. İnnallahu ve Rabbi ve Rabbukum fa'buduh. O Allah Rabbimdir benim, Rabbinizdir sizin. Kulluk yapın öyleyse ona. Başka yolla gelmedim zaten. Haza sırat müstakim. Doğru yol, cennete giden yol, dosdoğru yol budur. Buraya kadar 3 ayette 3 defa geçti bu konu. Bu hemen şu bölümde hep Allahu Teala işte diyor, haza sırat müstakim. Bu doğru yoldur. Bu cennete giden yoldur. Bu böyledir diye. Bazen İsa'nın cümlesi Aleyhissalatu vesselam, bazen Musa Aleyhisselam'ın ortamında gelen bir ayet olarak, bir de Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a söylenmiş bir söz olarak hep şu söyleniyor ki bu doğru yoldur. Ama فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Toplumlar, ekipler, gruplar farklı farklı çizgiler ortaya koydular. Birbirine girdiler. İnsanlar İsa Aleyhisselam hakkında, Kur'an hakkında, kitap hakkında, imanın delilleri hakkında değişik yöntemler, değişik yollar izlediler. فَوَيْلُلْ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ Yazıklar olsun, yuh olsun, vay onlara ki o zalimlere, zulmedenlere, Allah'ın azabından yüz çevirenlere, yani onu yok sayanlara, o mutlaka gelecek bir kıyamet gününde onlara vardır. Reddediyorlar, kabul etmiyorlar ama o elim azap onları mutlaka yakalayacaktır. هَلْ يَنْزُرُونَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Evet, onlar kıyametin hiç farkında olmadıkları bir anda kendilerinin başlarına gelmesini ya da hiç hissetmedikleri, beklemedikleri daldılar hayatın içerisine, girdiler dünyanın derdine. Tam o sırada onlara o azabın gelmesini beklemiyorlar mı? Hiç istemiyorlar mı bunu? Bunu düşünmüyorlar mı? Ne derler? Nasıl düşünürler? İşte oysa azap gelecek onların o beklemedikleri vakitte. El ehillâ'u yevme izim ba'duhum li ba'zın aduv illel müttakîn. İşte kıyamet günü. Bütün dostlar birbirine düşman kesilecekler. Ama yolunu Allah'la bulan, takva sahibi olan, Rabbine karşı saygılı olan müttakiler, onlar başka. Diğerler, diğer insanlar, bugün için dost olanlar, yan yana duranlar, o gün birbirine girecekler. Ya ibad, la khafun aleykumul yevm, ve la entum tahzenun. Ve o müttakilere şöyle seslenilecek, şöyle denilecek onlara, ey kullar, bugün size hiç korkuyor. Korkmayın, hüzünlenmeyeceksiniz de. Çünkü onlar ellezine amenu bi ayatina Allah'ın ayetlerine iman ettiler ve kanu muslimin ve Allah'a teslim oldular. O Allah kulları, bu müttaki diye vasıflandırılan ve isimlendirilen kullar, kulluk şerefiyle ön planda tutulanlar, o üzülmeyecek olanlar, o korkmayacak olanlar kıyamet gününde imanlı bir ekiptir ve Allah'a teslim olmuşlardır. Ne denir onlara? Udhulul cennete, girin cennete denir. Entum ve ezvacukum, siz ve eşleriniz hep birlikte. Tuhbarun, orada güzelce yaşayacak, ağırlanacak, sevindirileceksiniz. Ne hoş! Bu dünyada beraber idiniz. Bu dünyada çileyi beraber göğüslediniz. Eşiniz ve siz, çoluk çocuğunuz, beraber olduklarınızla birlikte girin o cennete. Ne hoş! Rabbimize lütfetsin. İmanlılardan olmayı, Müslüman olup teslimiyetimizle Allah'a kulluk şerefinin yettiği kimselerden olmayı bize lütfetsin Rabbimiz. Ve bunun neticesinde de şu çağrıyı, şu gel deyişi alanlardan olalım, çabalayalım, buraya erişelim inşallah. Yutafu aleyhim bi sıhhafin min zehebin ve ekvab. Allah-u Teala dünyada bu zorluk çeken, perişanlık çeken, dünya hayatta aldanan, aldatılan, yani zorbalar tarafından zorbalıkla susturulan ya da ezilen, yok edilmeye çalışılan müminlere, Müslümanlara, iman şerefiyle yaşayan Müslümanlara Allah-u Teala bu kıyamet gününde dünyevi yokluklarının tersine bolluktan haber veriyor. Onların etraflarında neler var? Onların etraflarında altın tepsiler dolaşıyor. Kadehler dolaşıyor etraflarında dolu dolu. Ve aynı zamanda onların canlarının çektiği her şey var. Gözlerin hoşlandığı her şey var. Orada evet ebedi kalacaklar bir de. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ Gözün lezzetini okşayan her şey, kişinin nefsinin çektiği, iştaha getirildiği her şey var orada. Yiyecekler, içecekler. İşte bu cennet ebedidir. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Aman ya Rabbi, ne hoş bir şeref. Ve Allah-u Teala diyor ki işte bu cennet siz amellerinizle varis oldunuz. Buraya bu mirası siz hak ettiniz. Çünkü yaptınız, ettiniz, amel ettiniz, ortaya koydunuz. Allah'ım yaptıklarımız çok az, nasıl olur bu? İşte olur. Allah'ım biz çok değersiz birkaç eylemde bulunduk. Evet olur. Ama yaptıklarınız 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 katıyla çarpıldı çünkü. Ama Allah'ım demek ki yapmamız gerekiyor öyle mi? Yani söylemek yetmiyor. Hani ben bak çok konuşuyorum, tefsir anlatıyorum, ders konuşuyorum. Yani bunu yaşamam da gerekiyor öyle mi? Evet, te'amelun. Yapmam gerekiyor. Kulluk modeli geliştirmem gerekiyor. Ortaya bir İslam tipi koymam lazım. Amel lazım ki cennet, aha işte bu sana denilsin. Rabbim öyleyse bize amel lütfetsin. Eylemler ortaya koyabilelim. Kur'an'ın önerdiği, İslam'ın önerdiği tavırları sergileyebilelim. Lekum fiha fakihatun. Daha bitmemiş meğer. Onlara orada meyveler çok var. Kesira hem de çok. Minha te'kulun. Ondan yiyecekler. Niye meyve özellikle? Galiba yiyeceğin üstünde bir lüksü taşıyordu ondan. Hani yemek mide doldurmak içindir. Doymak, doyurulmak içindir. Açlık içindir. Ama meyve tokken de yenir. Bir üstünlüğü, bir lüksü anlatır zaten çoğu kez. Bir böyle nefisliği anlatır. İşte onlara cennette meyveler de var. Ama öte yandan Allah'ın ayetlerini reddetmiş mücrimler, suçlar, onlar için de cehennem var. Orada ebedi kalacaklar. Bu azap onlardan hiç affedilmeyecek ve onlara bu ebedi azap verilecek. Orada çaresizlik, ümitsizlik içerisinde kaybolacaklar. وَهُمْ ف۪يهِ مُبْلِسُونَ Orada ümitleri hiç kalmayacak. Acaba ne zaman çıkarız ki? Kaç günüm kaldı? Duvara çizgi çeksek, ateşin alevleri üzerine yazılar yazsak olur mu ki? Hayır olmaz. Ümit yok ki çıksınlar. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُهُمْ ظَالِم۪ينَ Onlara zulmetmedi Allah. Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendilerine yazık ettiler. O yazık edenler dönüyorlar. Şu cehennemin sahibi olan meleğe sesleniyorlar. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْزَ عَلَيْنَا رَبُّكْ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِسُونَ Diyecekler ki ey Malik, Rabbin hükmünü verip işimizi bitirse ya artık. Hadi Malik bize bir iyilik yap. De ki Allah'ına, Rabbine söyle, bizim işimizi bitirsin. Ölüm gelsin üzerimize. Karar versin Rabbin. Artık kesin şu azabımızı, bitsin yok olalım. Cennet istemiyoruz. İşte kenarda durmak istemiyoruz. Yeter ki bitsin. Gale dedi ki o melek, o malik, hayır. Siz burada ölmeden, ölüm size kurtarıcı olarak gelmeden hep duracak, hep duracak, hep duracaksınız. Rabbim korusun inşallah bizi buradan. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Değil mi ki ya size hak gelmiş idi, hakkı duymuş idiniz, gerçek apaçık önünüzde canlanmıştı bir peygamber modeliyle. Ama siz, çoğunuz, çoğunu bu hakkın hepsini çikin gördünüz, hoş görmediniz, yalanladınız, kerih gördünüz, itelediniz, kakaladınız. Em ebramu emran fe inne mubrimun. Yoksa onlar son din, son peygamber, o Allah'ın adamı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, onun işini bitirmek için, böyle onu yok edebilmek için işi sıkı tutuyorlar. Ve İslam'ın peygamberine sahibi olan Allah'ı sanki bu noktada eylemsiz mi görüyorlar? Oysa onlar nasıl bu işte kararlılarsa, peygamberi yok etmek, peygamberin çağrısını bitirmek için kararlılarsa, biz de diyor Allah-u Teala, فَاِنَّا مُبْرِيمُونَ, bu konuda onlardan daha kararlıyız. Onları cezalandırmada da biz daha kararlıyız. Karşımızdaki küfür güçleri çok kararlı tutumlar için olabilirler. Hatta hatırlıyorum, öyle tatbikatlar falan düşünülürdü, bilmiyorum. Kendilerini öyle ortaya koyarlar ki, semsert tavır alırlar, bu konuda çok kararlıyız derler. Ama bilmiyorlar mı ki bizim Rabbimiz azizdir, bizim Rabbimiz kavidir ve o çok kararlıdır. Onlar yapıp ederken Allah-u Teala durmaz, o da onların işlerini bitirecektir. Zannediyorlar ki onlar gizli kapaklı konuşacaklar, işleri bu şekilde bitirecekler. Ama Allah-u Teala diyor ki biz onları işitiyoruz. Em yahsebune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. Biz onları işitiyoruz. Onların ettikleri mutlaka kayda geçiyor. Onların yaptıklarını Allah-u Teala elçileri vasıtasıyla melekler tarafından yazdırıyor. Kul de ki onlara, inkâne lirrahmani velet. Fe ene evvelul abidin. Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, önce ona ben kulluk yapardım. Çünkü ben onun elçisiyim. Böyle bir şey yok. Hani Allah'ın kızlarıdır diyordunuz ya melekler. Eğer kesin dediğiniz gibi bir durum olsaydı, Allah'a ilk kulluk yapacak ya da onun çocuğuna da ilk kulluk yapacak ben olurdum eğer olsaydı bu durum. Yok öyle bir şey. Sübhane Rabbis semavat vel art. Evet, göklerin ve yeri olan, yerin Rabbi olan Allah-u Teala tesbih ediyoruz. O bundan münezzehtir. Bu noksan yaklaşımlardan, yakıştırmalardan uzaktır. Rabbil arş amma yasifun. Evet, o arşın sahibi olan arşın Rabbi, biz o tüm vasıflandırmalardan, bu yanlış, eksik, noksan tanımlamalardan uzak, Allah kendisini bize tanıttığı gibidir. Fedarhum yahudu ve yalabu. Bırak onları bana. Kur'an'da pek çok yerde söylenen bir ifade. Hadi kendi havuzlarında, kendi ortamlarında şöyle eğlensinler biraz. Oyalansınlar, oynasınlar biraz. Hatta yulâku yevmehumul lezî yu'adun. Onlara vaat edilecek gün, vaat olunan gün mutlaka gelecektir. Onlar ona kavuşacaklar, ona ulaşacaklardır. Ya Bedir manasında dünyadaki inkılap günü onların başına gelecektir. Ya da zaten kıyamet günü azabın karşısında onlar mutlaka duracaklardır. وَهُوَ الَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْعَل۪يمُ. O Allah ki gökte de yerde de tek ve gerçek ilahtır. Hakim olan odur, alim olan odur. Göklerin tanrısı ayrı, Mısır'ın tanrısı ayrı, yerlerin tanrısı ayrı, falan coğrafyanın ayrı, filan zamanın ve mekanın ayrı olmaz. Tek Tanrı var. O Allah, Hakim olan, Alim olan. Ve tebârakellezî lehu mulkü semâvâtu vel ard ve mâ beynehumâ. Ne mübarek, ne yücedir o Allah ki göklerin, yerin ve iksarısı her şeyin sahibidir. Ve indehu ilmüsâ'a. Ve kıyamet saatinin de ne zaman kopacağını en iyi bilen odur. Onun yanındadır bilgi. Ve ileyhi turcaûn. Dönüş de ona olacaktır. Artık öyleyse. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah'ı bırakıp da Allah'tan başkasından şefaat dileniyorlar. Oysa Allah'tan başka hiç kimsenin şefaat etmeye gücü yetmez. Allah ancak Allah-u Teala'dır insanları cehenneme atan ya da ondan kurtarabilecek yetkiye sahip olan, sadece O'dur. Her şeyin farkında O'dur. O bilir, O yapar, O eder, O'nun izniyle olabilir. وَلَيْنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُنَّ اللّٰهِ فَاَنَّا يُفَكُونَ. Allah'tan başka varlıklara, tapanlara kendilerini kimin yarattığını sorsan derler onlar, Allah, ama hala dönerler. Peki ya neden sapıyorlar? Bu gerçeği biliyorlar. Hala neden Allah dışına bir yol izliyorlar? Ve kîlihi ya Rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu'minûn. Peygamber de şöyle diyor. Ya Rabbi şüphe yok ki bunlar iman etmeyen bir topluluktur. Allah'ım ne olur anla beni. Bak ki iman etmiyorlar bunlar. Bunlar iman etmeyen bir topluluktur. Bunlar yolunu Allah'la bulmayan bir topluluktur. Ne yapacağım ben? Şunu yapacaksın. Bize de Rabbimiz sesleniyor. Bazen çilemiz çoğalıyor, sabrımız azalıyor ve diyoruz ki Rabbimiz bu toplum var ya, bu toplum iman etmiyor, kabul etmiyor, çizgi dışı yaşıyor, iman dışı yaşıyor dediğimizde bu ayet bize cevap oluyor. Zuhruf suresi son ayet, Kur'an'ın 43. suresi son ayet, yani 89. ayet şöyle diyor Allah-u Teala: Fasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun. De ki onlara, yüz çevir onlardan, onlar gibi olma, onlara benzeme, onlarla musafaha et, beraber ol, o toplumla birlikte ol ama onlar gibi olma, onlar gibi yaşama, aynı özellikleri gösterme, selam de onlara, İslam'ı anlat, teslimiyeti ortaya koy, kendi Müslümanlığını biçimlendir, sözünle, tavrınla, söyleminle öyle ol, yakında bilecekler. Yakında anlayacaklar, pek yakında o gelecek olan gelecek. Bakalım Hamim'de, bir başka Hamim'de Allah-u Teala bize ne diyecek? 44. sure, Duhan suresiyle devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.